بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bundan önceki iki derste başörtüsü ve ziynet kelimeleri üzerinde durmuştuk. Kısa özetlemek gerekirse, Kur'an-ı Kerim'de hımar yalnız kadınlar için geçiyor. Nur suresinin 31. ayetinde وَلْيَضْرِبْلَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ diyor. Başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Yaka dendiği zaman bir kere bir şu boğaz, boğazı çevreleyen yaka ilk önce akla gelir. Ama bazı giyeceklerde de şöyle boğazı aşağıya doğru, göğüse doğru açılan bir yaka vardır. Yakalarını kapatacak şekilde dediğine göre ilk anlaşılacak şey hepsinde olan boğazın çevresidir. O zaman başörtüsü boğazı kapatacak şekilde örtülmeli. Sonra Ahzab suresinin 59. ayetinde de Allah-u Teala cilbab kelimesinin çoğulu olarak celabibi kullanıyor. Yudnîn aleyhinne min celabibihinne diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya eyyühen nebi, ey nebi kulli ezvâcik eşlerine söyle ve benâti kızlarına söyle ve nisâil mu'minin ve müminlerin kadınlarına söyle yudnîn aleyhinne min celabibihinne cilbapların bir kısmını üzerlerine yaklaştırsınlar, yakınlaştırsınlar. Şimdi üzerlerine yakınlaştırsınlar ifadesi bunun zannedildiği gibi dış elbise olmadığını açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü dış elbise üzerine yaklaştırsınlar dendiği zaman zaten böyle bir emri hiçbir kadın yerine getiremez. Yani hem yürüyecek hem de iki eliyle elbisesini vücuduna yapıştıracak ya da öyle boya gibi vücudunu iyice saran bir elbise giyecek. O zaman da yaklaştırsınlar kelimesinin bir anlamı kalmaz. Yaklaştırsınlar emri olduğu için de bunun yine sözlükte, Arapça sözlüklerde açık ve net olarak ifade edildiği gibi başla beraber göğüs bölümünü de örten, yani işte omuzları ve göğsü örten büyük bir başörtü. Şimdi ikisi de başörtüsü anlamına geliyor. Hımar kadının başörtüsü, cilbap da yine başörtüsü anlamına geliyor. Ama cilbap hımardan daha büyük bir başörtüsü oluyor. Ve şeyin kadının başıyla birlikte göğüs bölümünde örten bir başörtüsü ve şey oluyor. Üzerine de yakıştırsınlar dediği zaman yani uçlarını salıvermeyecek, üzerine alacak ve böylece daha da iyi gözükecek. İkisi de başörtüsü olduğu için birisi hımar, Nisa suresinin Nur suresinin 31. ayetinde hımar, yani sadece boynu örten, yakaları örten bir başörtüsü. Ahzab suresinin 59. ayetinde cilbap, başla beraber göğüs kısmını da örten daha büyük başörtüsü. Ondan dolayı da Allah-u Teala orada bu ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَا bu onların namuslu bir kadın olarak tanınmaları konusunda başörtüsünden daha uygundur diyor. Daha uygundur ifadesi başörtüsü de uygun ama öbürü daha uygundur anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün bu şeylerden sonra bütün bu anlatılanlardan sonra ortaya çıkıyor ki hımar kelimesine başörtüsü dışında herhangi bir anlam vermek zaten Arap dili açısından da imkansız. Şey açısından da imkansız. Ayetlerin delaleti açısından da imkansız. Bu sebeple yani son zamanlarda işte Türkiye'de 1980'den sonra ortaya çıkarılan başörtüsü karşıtı söylemlerin hiçbir dayanağının olmadığı, tamamen ayetleri saptırma maksatlı olduğu bütünüyle ortaya çıktı. Geçen hafta da ziynet konusu üzerinde durmuştuk. Ayet-i kerimede erkeklerin ziynetinden bahsedilmiyor, sadece kadınların ziynetinden bahsediliyor. Erkekle kadının ortak ziyneti var, bu elbise. Dış elbise, yani iç elbise değil de dış elbise. Onu zaten Araf suresinin 30. ayetinde değil mi? 30 muydu? 31. ayetimi orada görmüştük. Ama sırf kadınlara mahsus olan ziynet vücutlarının tamamı. Şimdi vücutların tamamında erkeklerin de kadınların da örtmesi gereken bir ferç bölümü var. Furuç diye ayet-i kerimede geçiyor. Şimdi onu geçen hafta anlatmıştık, ziynet konusunun kadının bedeni olduğunu. Dolayısıyla işte yani burada çok aşırılıklar var. Birisi işte başını da açabilir diye bir sürü işte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini sağa sola çekerek fetva veriyor. Bir başkası da yine ayetleri gereksiz taraflara çekerek kadının yüzü de dahil elleri falan her tarafını kapatıyor. İşte yukarıdan aşağıya doğru bir çadır indiriyor. Ön tarafta gözü görsün diye birkaç tane delik açıyor. Hadi yürü. Şimdi bu iki aşırılıkların ortası Kur'an-ı Kerim'in anlattığıdır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uyguladığıdır. Onları anlatmıştık. Şimdi bu haftaki dersimizde de dersin başlığı ev içi mahremiyetler. Şimdi aynı evin içerisinde yaşanıyor. Bazen mesela bizim eski ev tiplerimizde bir ortada büyükçe bir salon gibi yer olur. Kenarlarda da banyosuyla, yataklarıyla yani şey bir otelin yatak odası gibi o da olur. İşte orada gelinler, oğullar orada yaşarlar. Dolayısıyla aynı evin içerisinde birkaç tane gelin olur. Gelinlerin kayınpedere karşı tavrı, kayınbiraderlerine karşı tavrı, evin içerisindeki diğer kimselere karşı tavrı oldukça önemli olacak. Nasıl giyinecek, nasıl kuşanacak, nasıl çıkacak, girecek. İşte bugün tabii aynı anda oraya başka insanlar da girip çıkar. Buralarda ister kadın olsun, ister erkek olsun, bunların bu şeylerdeki davranış biçimleri, giyim kuşamları ile ilgili ayetleri de bugün inşallah okuyacağız. Ama geçen hafta okuyamadığımız şey vardı, işte furuç ile ilgili ayetler vardı. Şimdi şeyde Allahü Teala Nur suresinde hem kadınlara hem erkeklere aynı emri veriyor. Diyor ki, Estağfirullah, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Mümin erkeklere söyle, gözlerini böyle gözlerini dikip bakmasınlar, yani gözlerini kontrol altında tutsunlar. Yani bu erkeğin kadına bakması açısından da öyledir. Ama onun dışında da öyle yani. Ben şimdi burada hanımlar tarafına değil, erkekler tarafına böyle konuşurken gözlüğümü çıkardım ki daha iyi göresiniz. Böyle baksam ne dersiniz? Ya hayırdır, bu hoca niye böyle bakıyor dersiniz, değil mi? Yani bakış var, bakış var. Ben normal bir bakış. O zaman gözlerinizi biraz fazla açarak şey yapmayın, bakmayın, normal bakışlarınız devam edeceksiniz. Yoksa illa gözünü kapat, önüne eğ değil yani. Tabii ki yani normal insan ilişkileri devam edecek. Aynı emir kadınlar için de söz konusu. Ama diyor ki, وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ. Ferçlerini korusunlar. Ondan sonra diyor ki, mümin kadınlara söyle işte gözlerine sahip olsunlar. Yani öyle gözlerini dikip bakmasınlar. Ondan sonra mesela şey yapıp göz bebeklerini büyüterek baktığınız zaman orada bir başka mesaj veriyorsunuz demektir. Diyor ki onlar da furucunu korusun. Şimdi bakın bizim gelenekte ferç dendiği zaman hep kadınlık organı anlaşılır. Eğer ferç kadınlık organıysa erkeklerde de bu kelimeyi kullanmanın ne anlamı olur? Bir anlam olur mu? Erkeklere söyle ferçlerini korusunlar. Ne olacak? Ya bunun bir anlamı olmaz ki. Ha, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Şeyle ilgili, Meryem validemizle ilgili neydi? Velleti ahsanet farcaha. Ahsana kelimesi de çok önemlidir. Ahsane. Fercini koruyan. Şimdi bakın, ahsane ve ferç kelimesiyle birlikte kullanılıyor. Hıfız, ferç kelimesiyle birlikte kullanılıyor. Şimdi ahsanet ferceha, fercini korudu. Hısın kelimesi bizim Türkçe'de kale anlamına gelir yani. Kale. Ya da sur. Mesela İstanbul'un çevresindeki surlar. Hısın. Ya da kale. Şimdi mesela Meryem validemiz babasız çocuk doğurmuştur. Babasız çocuk doğurduğu zaman da herkes yani ona da söylediler. Ne oldu ya? Senin annen kötü bir kadın değildi. Baban da kötü bir insan değildi. Ne oluyor falan diye ona şey yapıyorlar. Laf dokunduruyorlar. Allahü Teala da o namusunu korumuştur diyor. Ehsanet ferceha. Namusunu korumuştur. Şimdi bu ehsane kelimesiyle ifade edilen bir husus var. Ondan dolayı bu ehsane kelimesinin geçtiği ayetler var. Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim hiçbir konuda şüpheye yer bırakmaz. Ama bir şartla açıklamayı siz kendiniz yapmayacaksınız. Açıklamayı Allahü Teala yapacak. İşte bu ferç kelimesiyle hasın kelimesi bir arada kullanılıyor. Ayetlerde bakıyoruz ki erkeklere Allah muhsin diyor. Kendisini kale gibi koruyan. Kadınlara da muhsana diyor. Kale gibi korunan anlamına. Bak kadınlara muhsine demiyor. Kendini koruyan değil, korunan. Çünkü kadın da bir kere kadın kendisini korur. Ama kadının kendisini koruması yetmez. Neden? Neden yetmiyor? Çünkü bakın Allah kadını Kur'an-ı Kerim'de insanların en fazla arzu ettiği bir varlık olarak anlatıyor. Yani bütün insanların. Ondan dolayı kadının kendisini koruması yetmez. Şeyde Ali İmran suresi 14. ayette ne diyordu? Züyyine linnâsi hubbu'ş-şehevât minen-nisâ. İnsanlar için zinet kılınmıştır. Yani kadınlara karşı büyük bir istek o olması. Şimdi büyük bir istek varsa kadınlara karşı o zaman kadın kendisini tek başına koruma durumunda olamaz. Yani kolay bir şey değil yani kendini tek başına koruması. Hatta orada öyle bitmiyor. Velbenin oğullar. Tamam. Vel kanatilil mukantarati minezzâbi vel fıddâ. Yani böyle yığınla altınlar. İnsanların hep daha çok altınım olsun, daha çok gümüşüm olsun, daha çok param olsun, işte şu atım olsun falan bir sürü istekleri vardır. Şimdi mesela dikkat ederseniz altın ve gümüş de çok ciddi manada korunur. Yani kapalı kasalar içerisinde korunur. Çünkü onları elde etmek isteyen çok kimse var ama kadın altın ve gümüşten de her şey hepsinden de daha öncelikli olarak başa alınmış. O zaman sadece kendini koruması yetmez. Kendini koruması yetmediği için Cenab-ı Hak kadını çok ciddi anlamda korumuştur. Yani gerçekten inanılmaz bir koruma getirmiştir kendisi. Neydi o şeyler, ayetler? Bakın mesela zina iddiasında bulunulduğu zaman 4 şahitte ispat, bir de iddiasında bulunan kişiyi de sayarsanız 5. Adam diyor ki gördüm. Gördüm diyene 4 tane şahit getir, seninle beraber 5 eder diyor, değil mi? Bu sadece kadınla ilgilidir. Erkekle ilgili iddia ettiği zaman böyle bir şart yok Kur'an-ı Kerim'de. Ondan dolayı mesela şeyde Nisa suresinin 15. ayetinde değil mi? Diyor ki Allahü Teala وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Yani fuhuş iddiasıyla gelen kadınlar. Onlara karşı sizden 4 şahit çağırın diyor. 4 şahit. Ondan sonra bir de Nur suresinin 6. ayeti miydi? وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ Yok yok. Yok. Muhsanat kaçıncı ayet? 4. ayet. Ha. Nur suresi 4. ayette de وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ Muhsanalara suç atanlar. Yani bir kadın zaten Allah öyle yaratmıştır. Mesela kadınlar kendilerini gayet iyi bilirler. Hiç erkeğin yapısıyla kadının yapısı arasında çok ciddi bir fark vardır. Mesela şimdi siz burada mini etekli kız görürsünüz. Bazıları zanneder ki bu kendisini böyle affedersiniz böyle şey yapıp pazarlayan birisi değildir. Kesinlikle. O kendi güzelliğini gösterir ama namusa sıra geldiği zaman arslan kesilir. Yani bakın göreceksiniz yani. Niye? Çünkü Allah onu öyle yaratmıştır. Allah onu öyle yaratmıştır. Şimdi bir kere onun yapısında kendini koruma vardır. İkincisi de bugün mesela insanlar altını gümüşü niye koruyor? Talan edilmesin diye. Aynı şekilde kadını da yakınlarının koruması gerekir. Onun için Allahü Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ Böyle korunmuş kadınlara yani mesela bir kadın görüyorsunuz her gün bir erkek de dolaşıyor, evine ağlıyor falan ama bu kendini korumadığı belli zaten. Ama kendisini korumuşsa, çünkü onu da ya açıkça zina yapar ya da gizli dosya denir. O zaman korumadığı belli. Ama zina ettiği bilinmiyor. Gizli dostları da olmadığını, çünkü gizli dost olduğu bir yerde bir açık verir yani. Böyle bir şey de yoksa bu namuslu bir kadındır. Yani bir de ayet-i kerimede namuslu olmakla Müslüman olmak arasında bir ilişki kurulmuyor. Bir kadın Müslüman değil de namussuz kesinlikle denmez. Böyle bir şey söz konusu değil. Şeyde Maide suresi 5. ayette Cenab-ı Hak vel muhsenatü minel mü'minin vel muhsenatü minellezine utül kitap diyor. Yani ehli kitabın da namuslu kadınları. Ve evlenmede Kur'an-ı Kerim din şartı aramaz ama namus şartını olmazsa olmaz şart olarak ortaya koyar. Şimdi burada korunma meselesinden hareket ettiğimiz zaman bu kadın korunur. Kadını kocası korumak zorundadır. Kadını aile korur, kadını çevresi korumalıdır. Neden? Yani tıpkı şey işte altını ve gümüşü nasıl kasalarda insanlar saklıyor. Hiç ortaya para döküp de giden görüyor musunuz? Adam buraya altınınızı alıp da masanın üzerine koyuyor musunuz? Birden birisi alır götürür yani. Aynen altın ve gümüşten çok daha önemli bir şekilde değerli. Bak altın ve gümüş ziynet değil mi? Ziynetin en değerlisi. İşte kadın ondan çok daha değerli bir ziynet. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anlattığı. Onun için çünkü kadını korumadığınız zaman yani çok affedersiniz. Bak geçen de birisi bir soru sormuş. Yani birisiyle gayrimeşru ilişkiye girdiğini söylüyor. Adam çekip gidiyor. Umurunda değil ama kadın hamile kalıyor. Bitmez tükenmez sıkıntı. Hadi bakalım. İşin içinden nasıl çıkacaksın? Yani o açıda o tarafı da var. O bakımdan kadının korunması hem önce kadın için çok önemli bir husus. Sonra da toplum için son derece önemli bir husus. Şimdi işte onun için Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ Şeyin 4. ayetinde Müminun suresinin, şimdi Nur suresinin 4. ayetinde onlara suç atanlar. Yani ne suçu? Zina etti diyen diyor. وَلَمْ يَأْتُوا بِاَرْوَاتِ شُهَدَاءِ 4 şahit de getirmiyorsa. Şu kadın zina etti diyorsun. Gözüyle de görmüş olabilir. Adam %100 haklıdır. 4 tane şahit getir diyor. Getirmezsen Ona 80 değnek, 80 tane kırbaç vur diyor. Niye? İspatlasa kadına 100 kırbaç vurulacak. İspatlayamadı, adam ben gördüğünü söylemiş oluyor. Adama sen yalan söylüyorsun demiyor ayet, bak dikkat edin. Tamam, sen haklı olabilirsin. Onun için senin payın düşecek, 100'ü 5'e böl. Kaç çıkar? 20. 100'den 20'yi çıkar. 80. Ona fecridu kulle vahid, yok. Fecriduhumdu değil mi? Yani onlara 80 celde vurun diyor. Çünkü 20'si kendi payı için düşüyor ama 80 celde vuruluyor. Şimdi bu bak kadına ne kadar ciddi bir koruma sağlamış. Onun için Allahü Teala diyor ki bak mümin kadınlar Allah'ın kendilerini koruma, Allah bak kendilerini bu kadar koruyor, onlar da kendilerini korusunlar diyor. O da şeydeydi, Nisa suresi 34. ayetteydi. Bir oku, onu oku da sen mealini ver oradan.
Ricalu kavvamun alen nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din ve bima enfeku min envalihim. فَالصَّالِحَاتُ كَانِتَاتٌ حَافِزَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِزَ اللّٰهُ
Tamam.
Yani kadınlar, erkekler...
Saliha, evet. Yani iyi kadın. Yani iyi kadın. Yani bu saliha olmak, yani mümin olma anlamında değil, onu da yine tekrar söyleyeyim. Yani iyi kadın nedir?
Kanitat.
İtaatkardır. Ha, itaat, Allah'a itaat ettiği zaman mümin kadın olur tabii. Ondan sonra
hafizatun lil gaybi bima hafizallah.
Hafizatun lil gayb. Yani tek başına kaldığı zaman kendini koruyan. Fil gayb demek. Yani kimse yok, şahit yok. Nasıl olsa 4 tane şahit şartı var. Ha, 3 kişi. İstediğiniz kadar gidin konuşun. 80'er kırbaç yersiniz. Ben istediğimi yaparım. 4 tane şahit nereden bulunacak? Aa, tamam. Bana serbest. Diyebilir, değil mi? Pekala diyebilir. 4 tane şahit nereden bulunacak? Ah. Bak diyor ki ben sizi koruyorum. Siz de kendinizi koruyun diyor Allah. Suistimal etmeyin bunu. Kimse yani öyle şahitler falan yok diye şey yapmayın. Siz de kendinizi koruyun. Bak burada da hıfız kelimesi var değil mi? Evet. Hıfız kelimesi. İstersen şu hısın ve hıfız kelimeleri üzerinde bir şey yapabilir misin?
Evet hocam, siz aslında genel çerçeveyi çizdiniz. Bu namusluluk anlamında kullanılan ve işte bazen de evlilik anlamında kullanılan, hür kadın anlamında kullanılan muhsana kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok dikkat çekici bir kullanıma sahip. Hocamın da biraz önce söylediği gibi kelimenin kökü hasune, mesela ilk erken dönem sözlüklerde bu kelimenin kökü olan bu fiile bir şeyin ya da bir yerin korunması anlamı veriyorlar. Dolayısıyla kelimenin kökünde koruma ve korunma anlamı var. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu kelimenin anlamı fiil olarak, isim olarak kullanılıyor. Mesela Enbiya suresi 21. surenin 80. ayetinde Davut aleyhisselamla ilgili ve allemnahu san'ate lebusil leküm lituhsinekum min be'sikum ifadesi geçiyor. Fiil olarak geçiyor bu kelime. Yani sizi darbelere karşı korusun diye zırhlı elbise yapma sanatını da Davut'a öğretmiştik. Yani sizi korusun diye zırh yapma sanatını öğrettik. Niçin? Koruması için fiil halinde kullanılıyor. Bu fiilden isim olarak el-hısn ifadesi ki çoğulu husundur ve bu da kaleler anlamında kullanılır. Yine Kur'an-ı Kerim'de bu şekliyle geçer. İşte bir şehri düşünün. Bu şehrin etrafında surlar, kaleler vardır. Nedir amacı? O şehri tehlikelerden korumak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de iki kelime geçer bu şekilde. Birisi gerçekten bizim işte bugün günümüzde de kullandığımız kale anlamında Haşr suresinin 2. ayetinde işte vazannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallahi ifadesi, zannettiler ki o kalelerde kalanlar hiç kimse onları oradan çıkartamayacak ve bu korunaklı kaleler onları düşmandan koruyacak zannettiler ama öyle olmadı şeklinde. Yine bir başka ayette fi kuran muhassanetin, yani la yukatilunekum cemian illa fi kuran muhassanetin. Sizinle onlar korunmuş kalelerle korunmuş şehirlerin dışına çıkıp sizinle savaşmaya cesaret edemezler. Sadece kalelerin arkasından sizinle savaşabilirler şeklinde ifade. Yine korunma odaklı kelime kullanılıyor. Aynı şekilde yine fiil olarak biraz önce hocamın bahsettiği Kur'an-ı Kerim'de Meryem validemizle ilgili iki ayet geçer. Birisi Enbiya suresinin 91. ayeti. Diğeri de Tahrim suresinde 12. ayette. Her ikisi de aynı kullanımdadır. Meryem validemizle ilgili olarak ehsanet ferceha ifadesi. Yani o fercini korudu.
Kale gibi korudu yani.
Nasıl? Yani işte iffetli bir kadındı. Namussuzluk etmedi anlamında. Bir kadının kendisini o kötü şeylerden koruması anlamında Kur'an-ı Kerim'de bu fiil kullanılıyor. Ve asıl bizim konumuz olan isim hali, yani muhsin ve muhsan ifadesi hem erkek için hem kadın için kullanılıyor. Mesela erkekler için Nisa suresinin 24. ayetinde erkeklerin namuslu kalmak, kötü bir hayat yaşamamak, dost tutmamak, dost hayatı yaşamamak şartıyla evlenebilecekleri bağlamında Nisa suresinin 24. ayetinde bu kelime erkekler için kullanılıyor. Dolayısıyla erkeklerin de namuslu olma şartı evlilik için Kur'an-ı Kerim'e göre olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi. Yani bu adam işte aile reisi olabilir. Bu adam eşini koruyabilir, çocuklarını koruyabilir, iffetini koruyabilir denilecek kişilerin evlenebileceği. Aynı ifade kadınlar için de kullanılıyor. Yani namuslarını koruyan kadınlar bir şartla, bir farkla, ki o da kadınlar kendisini korudukları gibi kadınların bir de kendi korumalarının ötesinde Allah'ın onları koruması var ki biraz önce Nisa suresinde okuduk. Allah'ın onları koruması gibi onlar da kendilerini korusunlar ifadesi. Hakeza yine Nisa suresinin 25. ayetinde bu ifade, yani el-muhsanat ifadesi evli kadın anlamında da kullanılıyor. Yine 24. ayette de bu. Yani evlendiği zaman kadın korunmuş oluyor. Kimse evli bir kadınınla ilgili öyle gelişi güzel konuşamaz. Artık o bir koruma kalkanı içine girmiştir. Hatta öyle ki bu kadın kocası tarafından boşandığında yahut kocası vefat ettiğinde dahi bir süre o kadınla ilgili hiç kimse farklı bir düşünceye giremezken, bir de düşünün ki evliliği devam eden bir kadın, toplumda hiç kimse o kadınla ilgili herhangi bir plan kuramaz, herhangi bir düşünceye sahip olamaz. Çünkü o kadın evlenmekle ikinci bir koruma kalkanı elde etmiş oluyor. Hakeza Kur'an-ı Kerim'de hür kadın için, yani esir statüsünde olmayan kadın için de bu kelime kullanılır. Niçin? Çünkü hür kadın, hürlük kadın için bir koruma kalkanıdır. Esir olan bir kadını düşünün, başka bir memlekette, başka bir toprakta, başkalarının elinde, esir statüsünde. O kadının çok da güvenli olduğu, emin ellerde olduğu her zaman düşünülemeyebilir. Onunla ilgili bir takım yanlış kanaatler, yanlış fikirler ortalıkta dolaşabilir. İşte bu esir statüsündeki kadınlara nispeten evli kadınların da bu kelimeyle korunmuş kadınlar olduğunu yine şey yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kullanımları hocam bu şekilde.
Evet, bu son söylediğin çok önemli. Şimdi mesela esir kadınlar, ayet-i kerimeler, ayetlere göre, yani Nur suresi, şimdi az önce okuduğumuz, üzerinde bulunduğumuz Nur suresinin 32. ayetine göre, kadın olsun erkek olsun, nikahsız ilişki esirler içinde söz konusu değil yani. Onun için orada Allah-u Teala diyor ki وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادُكُمْ وَاِمَائِكُمْ diyor. İçinizden evli olmayanları yanınızdaki esir kadın ve erkeklerden de uygun olanları evlendirin diyor. Bak, kadın ve erkeklerden, esir kadın ve erkeklerden açıkça söylüyor. İn yekûnû fukarâ yûnihumullâhu min fadlih. Efendim benim esirim, benim neyim var demesinler. Evlenecek birisini buldularsa evlensinler. Allah onları ihtiyacını karşılar diyor kendi ikramıyla. Arkasından gelen ayette diyor ki فَلْيَسْعَفِّ الَّذ۪ينَ لَمْ يَجِدُوا لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. Tamam, evlenmek istiyorsunuz ama bir sürü evlenmek isteyen kadın var ama evleneceği birisini bulamıyor. Uygun birisini bulamıyor. Esir için de aynı şey söz konusu. İffetli olsun diyor. Kendini korusun. Peki, şimdi ve az önce Fatih'in okuduğu ayette esir kadınla alakalı da evlenme sırasında diyor ki فَنْكِحُوهُنَّ بِيْذْنِ اَهْلِهِنَّ. Ailesinin izniyle onları nikahlayın. Ailenin izni hep hür için de aynı şekilde söz konusudur. Ama aile razı değilse yetkili makama gider. Bu da Resulullah'ın açıkça şeyidir. Esirle esir olmayan evlenme statüsünde herhangi bir değişiklik yok. Ondan sonra esir olmayan kadını nasıl muhsana diye nitelemiş de Kur'an-ı Kerim. Namuslu olma yani şimdi. Esir kadına da aynı vasfı vermiş şeyde. Fatih'in okuduğu ayette 25. Nisa 25'te. Yani esir kadının da evlenmesinde şart muhsana olması. Kendi namusunu koruması. Muhsananın da devamı da şey yapıyor. Muhsanatin gayre misafihatin ve la müttekizati ahdan. Yani esir kadın. Esirsin diye öyle. Bir, kendi namusunu koruyacaksın. İki, efendim öyle açıkça zina etmeyeceksin. Üç, gizli dostlar tutmayacaksın. Esir kadın. Şimdi bakın burada, bak görüyor musun? Çok açık ayetler olmasına rağmen. Esir kadınla nikahsız ilişki açıkça zina olmasına rağmen. Zina. Bu kadar açık ayetlere rağmen. Mezheplerin %100'ü esir kadını odalık olarak kullanmayı caiz görür. Hatta eşinden daha helal görür. Hadi buyurun. Bu İslam mı? Mezheplerin... Peki bu kadına, bu kadın nasıl kendisi? Şimdi bak, bu kadın nasıl korusun ya? Esir. Allah muhafaza ya. Esir ya. Biraz sonra şimdi Yahya'yı dinlediğimiz zaman bunun ayrıntılarını da göreceksiniz. Ama siz şöyle bir düşünün. Bir kadın esir olmuş. Orada Resulullah zamanındaki gibi soru olan değil. Bunlar sonra uydurulan şeylerdir. Geliyor eve. Evin bir kızı gibi karşılanıyor. Evin öz kızı. Zaten onu göreceksiniz. Öz kızı. Ve şaşırıp kalıyor. Allah Allah ya, şunlara bak. Bana kendi öz kızları gibi davranıyorlar. Bu hürriyetine kavuştuğu zaman memleketine gittim. Herkes bunun etrafında toplar. Sen zaten çok güzel bir kızsın. Sana da iyi davranmışlardır ha falan diye laf dokundurmak için gelir. Evet, gerçekten çok iyi davrandılar. Birisinin tırnağı bile bana dokunmadı. Şöyle, yok ya deme ya. Ulan şunlara bir bak. Herkes Müslüman olmak istemez mi? Resulullah zamanında onun için insanlar canı gönülden İslam'a yöneldiler. Böyle sonradan alacaksın adamın şeyini, karısını, kızını. Hatta Avrupa'da şeyler vardır biliyorsunuz. Korsan filmleri vardır. Böyle bir gözü şey. Ne der ona, bir isim de vermişti. Vardı o.
Korsan mı? Balba.
Ne? Yok değil.
Haydutlar.
Ya bir kelime kullanıyorlar Avrupalılar onunla ilgili. Gidip gidiyor bizim şeyler. Gemilerinden bir köye baskın yapıyorlar. Oradan kızlarını alıp getirip pazarda satıyorlar ve bu oluyor İslam. Hadi buyurun. Avrupa niye Müslüman olmadı? Halbuki bakın şeyden Ömer radıyallahu anh zamanında Müslümanların sesinin duyulduğu her yer Müslüman oldu. Bugün hala İslam. Peki 4 asır kaldığımız Avrupa Müslüman oldu mu? Anadolu'dan gidenleri geri çekmek zorunda kaldık. Evlad-ı Fatiha'nın diyerek değil mi? Onun için İslam'ı bu geleneksel anlayış gerçekten, yani böyle bir İslam olmaz. İşte az önce gördünüz yani. Tutuyorsun erkeğini köle yapıyorsun, kadınını cariye yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki işte bir adam 1000 tane cariyesi olsa, bir tane de almak istese, karısı dese ki alırsan kendimi öldürürüm, kadının kafir olmasından korkulur. Niye? Allah'ın helalini haram diyormuş. Allah nerede helal kıldı sana bunu ya? Allah bunu sana haram kıldı. Ve bunu mezheplerin %100'ü ittifakla kabul ediyor. İslam'la ne alakası var bunun? Aynı şey örtünmeyle ilgili de var. İşte şimdi bakın, furuç kelimesi geçti şeyde, bu Nisa şey Nur suresinin 30. ayetinde. Peki fersle ilgili sözlükleri bir şey yapar mısın? Söz sen mi şey yaptın? Ha, sen oku.
O geçen hafta da bir temas etmiştik. Bu hafta da yine onu bir tekrar etmiş olalım. Bu ferç kelimesi Arap dili sözlüklerinde şu şekilde tanımlanıyor. Yani ilk, birinci karşılığı, yani iki şey arasındaki açıklık olarak veriliyor. Daha sonra buradan hareketle hem erkek hem de kadın için avret mahalleri, kaba avret bölgeleri kastediliyor. Ve Lisan-ı Arap'ta şöyle bir tanım da var. Deniyor ki ferç, kadın, erkek, genç, yaşlı, hiçbir ayrım olmaksızın herkesin avret bölgeleri ve onun çevresine verilen isimdir diye. Bunların hepsi ferç olarak adlandırılıyor. Yani sadece kadına ait bir husus değil. Kadın, erkek, genç, yaşlı, herkes için söz konusu. Bir de şu tanım veriliyor. El fercu ma beynel yedeyni ve ricleyni. Ferç, kollar ve ayaklar arasındaki kalan bölgenin tamamına verilen isimdir. Yani bu tanıma göre, yani kol şuradan aşağısı ve ayak oradan dizlere kadar olan bölgeye komple ferç adı veriliyormuş. Arap dili sözlüklerinde verilen tanıma göre.
Evet. Sen birinci anlam olarak ne demiştin ferçle ilgili?
İki şey arasındaki açıklık. Tamam. El halel beyne şey'eyn.
Tamam. Şimdi iki şey arasındaki açıklık. Sözlük anlamı. Mesela şeyde sözlük acaba doğru mu değil mi, onu Kur'an-ı Kerim'e test etmek lazım. Çünkü biz de burada biliyorsunuz sözlüklerin de ciddi problemli olduğunu sık sık size anlatıyoruz. Çünkü zamanla bazı kelimelerin anlamlarını değiştirmişler. Şey için, yani Kur'an-ı Kerim'i kendi heveslerine uydurmak için maalesef. Şimdi şeyde Kaf suresinde 6. ayette Allahü Teala diyor ki efelem yanduru ile seme. Göğe bakmadılar. Baksınlar bakalım. Keyfe beneynâhe. Onu nasıl bina etmişiz? Ya Allah Allah, şuraya bak. Müthiş bir şeydi. Peki? Ve zeyyennâhe, ve süslemişiz. Gökyüzünde Cenab-ı Hakk'ın kale ve köşk diye tanımladığı yıldız kümeleri vardır. Hakikaten baktığınız zaman kale gibi, köşk gibi yıldız kümeleri görürsünüz. Göğü süsler. Ondan sonra ve mâ lehâ min furûç. Göğe bakıyorsunuz ya, orada ferç yok. Yani ne yok?
Açıklık.
Açıklık yok. Yarık yok. Şimdi bakın, ben şimdi size bu ferç kelimesinin anlamını ben size soracağım. Evet, şimdi dini anlamada ayıp utanma diye bir şey yoktur yani. Şeyin, Ayşe validemizin ashabın eşlerini bir tanımlaması vardır. Ni'men nisa'u nisa'ul ansar lem yemna'hunnel haya'u min en yes'elne an emri dinihinne diyor. Diyor ki şu ensarın kadınları ne iyidir ya. Dinle ilgili soru sorarken hiç utanma kelimesini düşünmezler. Çünkü utanıyorum dersen bir sürü şey öğrenemez. Burada utanma olmaz yani, dini öğrenirken utanma olmaz. Onun için şimdi ferç kelimesi gelenekte kadının cinsel organı olarak kabul edilir. Tamam, peki. Ferçlerini korusunlar ayetlerine ne mana veriliyor?
Namuslarını korusunlar.
Namuslarını korusunlar. Yani cinsel organı olunca cinsel organını korusunlar. Peki, ferç iki şey arasında açıklık. O zaman affedersin, erkeğin ferci var mı? Hı? Var mı? Bu anlama göre. Bu anlama, iki şey arasında açıklık. Var mı erkekte? Ayete göre var. Ne olacak şimdi? O zaman burada başka bir şey var demek ki. Tamam mı? Onun için bu Arap dilinde anlatılan mesela şey de vardı. Maliha min furuca şeyde yani göklere bakın bir yarık yok. Bunu yarık acaba yanlış mı anladık? Tamam, sen bildiğin kelimelerle Allah anlatır. Hiç korkma. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yok yoktur. Mesela Tebarekellezî biyedihil mulku ve alâ kulli şeyin kadir. Orada şey vardı. Futur kelimesi geçiyor değil mi? Şeyde 3. ayet. Tercihel basarı hel teramin futur. Bir daha bak bakalım. Bir daha dikkatle bak. Orada bir futur görebilecek misin? Şimdi futur kelimesinden bizim dilimizde olan bir iftar vardır. İftara biz Türkçe ne deriz? Oruç açmak değil mi? Açmak. Doğru. Doğru bir kelimedir. İftardan imsaka kadar ki açıklıkta oruçla ilgili bir yasak yok değil mi? İşte bak iki şey arasındaki açıklık gördünüz mü? Bak. Şimdi Arap dili açısından şimdi biraz sonra da göreceğiz. Şeyde Yahya'yı da dinlerken daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Bu sözlükteki o anlam Kur'an-ı Kerim'e tamı tamına uyuyor. Nedir o? Ne diyor? Şimdi ben şöyle bir ayağa kalkacağım. Şimdi şöyle iki kol ve iki bacak arası. Şimdi iki kol ve iki bacak arasında orası korunması gereken bir şey olması lazım. İki bacağın arasında korunması gereken şeyi herkes biliyor. İki kol arasında korunması gereken şey de var mı? O da var. Mesela bakın işte kadınla ne diyor? Boynunu örtsün diyor. Bu yakayı örtsün. Onun dışında her dışındaki kısımlar ziynetten yani görünen kısım hariç dediği zaman yüzü kalıyor, elleri kalıyor, ayakları kalıyor. Ama şimdi iki kolun arasını şimdi göğüslerini açsın denir mi? Bakın bugün yani o bazı o çıplaklar kampı falan filan şey yap, hiç göğüslerini açarak uğraşan kadınlar son derece istisnaidir ve çok rahatsız edicidir yani. Kendileri de rahatsız olur bundan. O zaman mecburen iki kol arası ve iki bacağın arasını koruyacaksınız. Şimdi iki kol, iki bacağın başlangıcı neresi? Şura değil mi? Başlangıç şura. Peki göbek nerede? Bunun tam hizasında değil mi göbek? Peki iki bacağın arasında korunması gereken yer dize kadardır. Dizden aşağı yok. O zaman avreti nasıl tarif etmişlerdir? Yani avreti galizayı göbekle diz kapağı arası. İşte bu sözlük anlamı işte kelimenin. Çünkü iki bacağın başladığı nokta burasıdır. O arada korunması gereken kısmın olduğu yerde dizen aşağısında daha kalmaz. O zaman şu göbekle diz kapağının arası, diz kapağının altı mı üstü mü orada ihtilaf, tamam o yapılabilir. Gayet normal bir şey. Ona bir şey, hiç kimse bir şey demez. Ama bu tanımlar boşuna yapılmış tanımlar değil. Ve şuna da bir de şu var bak. Şöyle bir şey yapın. Ben şimdi iki elimi böyle koydum. Şu parmak uçlarımı düşünün. İki elinizi koyduğunuz zaman parmak uçlarından o parmak uçlarından iki elin ve iki ayağın ittifak ettiği arada ara boşluğu düşünürseniz yani iki el ve iki ayağından böyle yaptığım zaman mesela şu göbekle bu ellerin uzandığı şu noktalara kadar şu noktaya kadar kısım avret-i galiza oluyor. Yani asıl korunması gereken ana organlar olmuş oluyor.
Kaba.
Kaba avret falan deniyor. İşte şey Malikilerin avreti galiza dedikleri ki tabii kaba avret kelimesi güzel yani Türkçe'ye tercüme açısından kaba avret denen kısımlar oluyor. Bir kere orası olmazsa olmaz. Onun için velleti ahsenet ferceha şeyle ilgili,
Meryem
validemizle, Meryem validemizle ilgili, işte o bu kısmı korumuş oluyor esas olan. Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor. Bir, mutlaka olmazsa olmaz bir korunması gereken yer var. Diz kapağıyla işte şu elimi uzattığım zaman parmak uçlarının ulaşacak kadar yer. Orası kesinlikle korunacak. Olmazsa olmaz. Peki iki kolun arası, orada o da açıklıktır. Orada korunur. Efendim tamam. O zaman diz kapağıyla göbeğin arası tamam. Peki diz açılırsa ne olur? Açılır mı açılmaz mı? Zaten kitaplarda da bir takım şeyler vardır. Mesela Resulullah'ın hadislerini bütün bu açılardan dikkate aldığınız zaman bütün problemler çözülüyor. Şimdi biraz sonra yani burada şunu da şey yapalım. Ayetlerde mümin erkeklere söyle ferşlerini korusunlar. Mümin kadınlara söyle ferşlerini korusunlar da şey var. Efendim namuslarını korusunlar deniyor. Cinsel ilişkide bulunmasınlar. O zaman bakın bir anlam kayması olduğu ortaya çıkıyor mu? Koruma işi. Bak gözlerine sahip çıksınlar, burayı korusunlar. O zaman sadece şey kalıyor, cinsel ilişki kısım kalıyor. Hiç o şurayı ört, burayı ört değil. Bak biraz sonra ayet okuduğumuz zaman bu ayetlere böyle bir anlamın asla verilemeyeceğini daha net bir şekilde ortaya çıkaracağız. Ama burada da çok ciddi bir iveç yapılmıştır. İveç ne demek? İveç, yani çaktırmadan yapılan ne deniyor? Saptırma. Çaktırmadan saptırma. Başka bir şey diyebilir miyiz kendimiz?
Algı yönetimi demiştim.
Ha, algı yönetimi, evet. Müthiş bir algı yönetimi yapılıyor. Ve o algı yönetimi de şimdi kısaca göreyim. Ondan sonra Yahya'yı dinleyelim. Bunlar son derece önemli konular. Tamam. Şimdi bakın. Hatta Yahya'yı dinledikten sonra oraya gelelim. Yoksa iyi anlaşılmaz. Evet Yahya, önce sen dinleyelim. Yoksa iyi anlaşılmaz.
Evet orası. O zaman
çünkü
direkt
çok ince bir konu. Evet. Hemen insanlar intikal edemiyorlar.
Bıraktığınız yerden devam etmek maksadıyla o zaman Mü'minun suresinin ayetlerinden başlayalım. Bu kelimenin de geçtiği ayet burada çünkü.
İstersen Mü'minun'u daha en sona alalım.
Öyle
daha
mi yapalım? O zaman Nur diye. Suresinde ben tamam kendi
esasımı. Ama yok yok oradan başlayayım oradan. Tamam ben de öyle dedim ama şimdi senin anlatacaklarına göre Mü'minun'dan başlamak lazım.
Evet, tamam.
Doğru.
Şimdi bu furuç kavramının hani erkek ve kadın için ortak olduğunu ve örtülmesi gereken kaba avret bölgeleri olduğunu
bir
gördük.
Bir kere orada hiç tartışma yok. Mutlaka evet. Örtülecek.
Mutlaka örtülecek evet. Onlar. Şimdi kimler görebilir veya kimler göremez kısmına geleceğiz. Bununla ilgili olarak Mü'minun suresi 23. surenin 5. ayeti var. Tabii bu 5. ayet genel olarak kadın erkek bütün müminlerin özelliklerini anlatan ayetler bütünü içerisinde yer alıyor. İlk ayet kad eflehel müminun diye başlıyor. Yani şimdi anlatılacak özellikleri bulunan müminler umduklarına kavuşacak, kurtulacaklardır. Müminler denilince kadın erkek diye sormaya gerek yok. Mümin her kimse kadın olsun erkek olsun genç yaşta herkes buna dahildir. Kim bunlar? اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Bunlar namazlarında huşu içerisinde olan müminlerdir. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Ve yine bunlar boş işlerden, boş sözlerden, boş laflardan yüz çevirenlerdir. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Ve yine bunlar zekat vermek için çalışanlardır. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Ve yine bunlar işte bu kendilerine has furuç yani o avret yerlerini koruyan insanlardır. İstisnası var bunun. İlla
ama sen bunu istersen şeyle de tamamla. Vellezine umli furucim hafizun da Allah ayette kadına da erkekte de.
Buraya kadar hepsi
de,
ortak.
Yok, kadın, o, yok Allah tabii. Da burada üç kağıtçılık yapacaklar ya. Yani kadına da erkeğe de bir kere ferşlerinizi koruyun emri verdi. Evet.
Evet. İlla işte istisnası geliyor. İlla ala ezvacim. Yalnızca eşler müstesnadır bu konuda. Yani eşlerin birbirlerine karşı örtmeleri gereken herhangi bir avret bölgeleri yoktur. İstisna budur. Ev ya da ma meleket eymanuhum ya da bu tabii ki diğer ayetlerin bütünleri belki bunu detaylı anlatamayacağız ama O makale Fatih Hocam başlığı var mıydı dergide? Onu söylerim de oraya bir atıf olsun. Yani buradaki ezvaç ve melekete iman arasındaki fark, biri hür olan eşi veya esir olan eşi. O makalenin başlığı o muydu? O haf, muhsanat falan okuyordunuz ya. Hocamın kaleme aldığı bir makale vardı. O Kitap ve Hikmet dergisi kölelik ve
Kölelik ve
cariyelik
cariyelik
bölümünde.
de, evet.
Ha, tamam.
Kölelik ve cariyelik.
Kölelik ve cariyelik özel
Sitede de
yazısında
var.
vardı. Evet,
İsteyenler
oradan da
sitede de
bakılabilir. Yani
bulabilirler.
bir insanın nikahlı iki türlü eşi olabilir. Bu ya hür olan eştir veya esir düşmüş bir kadınla bir erkek ancak nikahlanabilir. Ki onun da şartı hür bir kadınla evlenmeye güç yetirememiş olmaktır. Hür bir eşle evlenmeye gücü yeten erkek esir bir kadınla evlenemez. Nisa suresinin 25. ayeti bunu yasaklıyor. Dolayısıyla nikah şartıyla ya hür eşi vardır bir kimsenin ya da esir düşmüş eşi. Burada anlatılan da
Aslında
budur.
kadınlar da bir esir erkekle
Evlenebilir
evlenebilirler.
erkekler
Bunda
de.
bir yasak yok yani.
Yani bu avret bölgelerini bir insan yalnızca hür olan eşine veya esir düşmüş eşine ama neticede sadece eşine gösterebilir. Yani zaruri durumlarda tabii ki doktorların bakması gereken bölgeler hariçtir. Bu normal durumları kapsar. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوم۪ينَ Bu kimselere karşı bu bölgelerin gösterilmesinde herhangi bir problem yok. Bundan dolayı bunlar kınanmazlar. Ama فَمَنِمْ تَغَاوَرَا اَذَٰلِكَ Bu sayılanların dışında herhangi bir kimseye buralar gösterilirse ne olur? فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ O zaman bunlar sınır aşmış kullar olurlar. Demek ki bu bölgelerin eşlerden başka herhangi bir kimseye açılması aşırılık olarak değerlendiriliyor Cenab-ı Hak tarafından.
Yani bu fe innehum gayru melumin ifadesindeki onlar kınanmazlar ifadesi 1.000 tane de cariye alsalar onlara laf söylenmez anlamında
da
değil mi?
Evet.
Öyle anlam veriyor
ama
herhalde.
anlamı öyle veriliyor
Evet,
yani
öyle
orada.
veriliyor.
Yani şeye kadar o ayette enteresandır. Tutarlar şeye kadar kadın erkek, hatta mealden oku bir. Millet görsün, biz niye mana verelim ki? Siz takip edin bakın. Şimdi o her bir meali oku, ben size soru sorayım, cevabını siz verin. Bir de bakalım şeyde nasıl bir kıvırma yapmışlar. Şey, cariyelerin cinselliğinden yararlanmak için ayeti nasıl kıvırtmışlar? Oku
Evet.
bakalım, oku. Evet.
Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar
Tamam.
ki
Tamam.
ırzlarını
Buraya kadar
korurlar.
kadın erkek ayrımı var mı?
Yok. Müminler.
Yani he, kadınlar zekat vermez mi zenginse? Aslında bu
Namazında.
da zekat verir değil ayet. Zekat için
Evet,
çalışırlar ayet,
namazında.
ama neyse öyle bu ana versin.
Namazda
Mesela
huşu
namazda
içerisindedir,
huşu içerisinde
boş
erkeğe mi
işlerden yüz
mahsustur?
çevirmek.
Boş işlerden yüz çevirme erkeğe mahsus mu? Yok. Herkes için söz konusu. Devam et.
Onlar ki ırzlarını korurlar
Peki bir
ancak
dakika. Irzlarını korumak kadına
kadına
mahsus mu,
ortak.
erkeğe mahsus mu?
Bu da ortak.
İkisi için ortak. Evet.
Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır.
Nerede çıktı cariye? Ayet öyle mi diyor?
Cariye deyince otomatikman
Evet,
sanki muhatap
tabii.
erkekmiş gibi
Tabii.
anlaşılıyor.
Bak, erkeğe dönüştü, görüyor musunuz? Hitap. Kadına değil.
Onlarla ilişkilerinden dolayı
Bu
kınanmazlar.
onunla ilişki. Şimdi cariye ile ilişkiye
Tamam.
fetva veriyorlar ya. Zaten uydurabilecekleri tek ayet bu. Başka yok. Açıkça haram kılan ayetlere hiç kimse bakmaz. Çok enteresan. Ben şeyde bir araştırma yaptım. Bütün mezheplerde az önce size okuduğum Nur Suresi 31-32. Ayetleri, hele 32. ayete hiç kimse yer vermez kitaplarında, hiç. Çünkü 32. ayeti aldığın zaman cariye ile şey, nikahsız ilişki imkansızlaşıyor. Evet, şimdi bak burada gördünüz mü birdenbire, istersen bir daha oku, bir önceki ayeti oku. Namuslarını korurlar, ondan sonra gel.
Onlar ki ırzlarını korurlar ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı
Ne
kınanmazlar.
oldu? Cariye ile ilişkiden dolayı kınanmıyorlar. Gördünüz mü? Hemen kadına, erkeğe döndü. Şimdi ondan sonrasını oku. Tekrar kadın erkek girecek devreye.
Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet
Bak,
ederler.
şimdi kadın erkek birlikte oldu.
Evet, onlar ki namazlarını kılmaya devam
Halbuki
ederler.
ayette evma meleket eymanuhum derken, yani meleket kelimesi, melik kelimesinden şey yapın, hatırlayın. Melekeyi sahip oldu diye tercüme ederler. Sahip olmak değil bu. Melik nedir? Melik, bir melik yani bir yerin yöneticisi oradaki halka sahip midir? Sahibi midir halkın? Yöneticisidir. Yönetim. Meleket eymanukum, eyman yemin yönetim güçten, abi, kuvvetten anlaşılır. Yani şöyle sağ elle vurulur. Niye? Daha güçlü olduğu için. Onun için buna yemin derler Arapçada. Mesela yemin edersiniz diye, güç vermek için sözünüze, değil mi? Ve yarın gelecek misin? Evet. Yemin et. Niye? Niye yemin et diyorsun? Yani geleceğin kesinleşsin manasına. Onun için eyman yeminin çoğulu. Yani zorla hakimiyet altına aldıklarınız. Meleket eyman hüküm odur. Gücünüzün sizin hakimiyet altına aldığı. Esir zorla hakimiyet altına alınan değil midir? Zorla hakimiyet altına aldıklarınız, zorla hakimiyet altına aldıklarınızın, aldıklarınıza geçen haftaki okuduğumuz derste görmüşsünüzdür. Bugün tekrar bir bakalım. Bakın Nur suresinin 31. ayetinde burada eyman hüküm evmâ meleket eymanuhunne geçiyor. Bak burada mâ meleket eyman hüküm derken kadın erkek dahil, ama Nur suresinde sırf kadınlarla kendi hakimiyetleri altında olanlar diyor. Olan kadınlar da demiyor. Bunu da kadınlar diye tercüme ediyorlar. Yani kadının hakimiyeti altındaysa o esir aynen bir evin çocuğu gibi olur. Erkek de olsa, kadın da olsa fark etmez.
Evet, onun delili şimdi
onun delilini ayet. Şimdi okuyacak. Bu çok çok önemli bir husustur. Bunlar kaybedilince, bunları kavramazsanız İslam'ın kısa sürede niye bu kadar çok yayıldığını anlayamazsınız. Neden daha sonra küt diye durduğunu anlayamazsınız. Çünkü orada da İslam diye bir şey kalmamıştır ki. Bugün herkes birbirini suçluyor. Ya kardeşim, suçlayan da aynı şeye inanıyor, suçlanan da. Şu gelin bakalım Allah'ın kitabına. İki tarafta kaçıyor. Kaçın, hadi istediğiniz kadar kaçın. Nasıl olsa Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yakayı ele vereceksiniz. Hadi bakalım. O zaman kendinizi nasıl koruyacaksınız? Evet.
Evet, Nur suresinin geldik 58 ve 59. ayetlerine. Bu tam olarak bizim dersin bugünkü başlığını ifade eden iki ayet şimdi okuyacaklarımız. Ev içi mahremiyet kurallarını düzenleyen ayetler. Şimdi hocam dedi ki evde bulunan o mameleket eymanukum olarak çevrilen esirler. Yani savaş meydanında esir alınmış olan kişiler, biliyorsunuz Muhammed suresinin 4. ayetine göre iki muameleye tabi olmak durumundalar. Ya karşılıklı olarak serbest bırakılacaklar, veya karşılıklı derken bir bedel karşılığı yani, veya karşılıksız, bu devletin vereceği karara göre. Eğer karşılık alınmak kaydıyla elde tutuluyorsa o fidye bedelini ödeyinceye kadar bunlar askerlere dağıtılıyor. Herkes evlerinde onlara bir bakıyor. Yediğinden yediriyor, içtiğinden içiriyor, giydiğinden giydiriyor. Ve onlar tıpkı evin gerçek bir üyesi, bir parçasıymış gibi değerlendiriliyorlar. Ve hatta evde bulunan çocuklardan küçük olanlar gibi değerlendiriliyorlar. Büyük olanlar gibi de değil. Küçüklük, büyüklükte ergenlik çağı. Şimdi bu 58. ayeti eğer takip ederseniz ellerinizdeki meallerden, Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, liyestezinkumullezine meleket eymanukum, o evinizde bulunan esirler diyelim, sahip olduğunuz, hürriyet bedellerini ödemek üzere ellerinizde tuttuğunuz esirler sizden izin istesinler. Başka kim? Vellezine lem yeblugul hulum, ve bir de henüz ergenlik çağına ulaşmamış olan çocuklar. Çocuklarınız kendi evinizde bulunan, yani hadi yaş olarak daha iyi anlaşılsın diye söyleyelim. Yani genel geçer bir yaş tabii ki söz konusu olmaz ama 9 yaşından küçük kızlar ve 12 yaşından küçük erkek çocukları diye düşünelim biz bir an için. Yani bunlar aşağı 3 aşağı 5 yukarı tabii ki değişir ama bakın, ikisini aynı seviyeye indirdi. Evde bulunan esirler ve henüz ergenlik çağına girmemiş çocuklar selâse merrât, 3 vakitte sizden izin istesinler. Ne zaman? Min kabili salâtil fecri, sabah namazından önce, yani odanıza girmek için 3 vakitte izin isteyecekler. Birincisi sabah namazından önceki herhangi bir vakit. Odaya gireceği zaman çocuk küçük de olsa demek ki bu bilinçte yetiştirilmeli. 5-6 yaşındaki bir çocuk bile bu vakitte annesinin babasının odasına gireceği zaman izin istemek durumunda. 3 vakitte. Sabah namazından önce. 2. Ve hine tazaune thiyabakum minez zahira. Öğlen sıcağında o elbiselerinizi soyunduğunuz vakit. Yani o gün, yani bugün hala tabii ki öyle de, sıcak bölgelerde öğlen vakitlerinde insanlar dinlenmek için odalarına çekilir ve yatarlar o vakitlerde.
Ve yani uyurlar.
Üstleri başları tabii. Şey olmayabilir, örtülü olmayabilir. Üçüncü vakit ne zaman? Ve min ba'di salatil işa, ve yatsı vaktinden sonra, yatsı namazından sonra. Yanlış söyledim, yatsı namazından sonra. Sabah namazından önce, öğle vaktinde elbiselerin çıkarılı olduğu vakitte ve yatsı namazından sonra. Üç vakitte evdeki küçük çocuklarda, evde bulunan bu esirlerde sizden izin istesinler. Demek ki bakın, küçük çocuk da, buradaki ma melekete eymanikum sayılan kişiler de o vakitte insanları belli kıyafetleri içerisinde görmemeleri gerekiyor. Niye? Çünkü Allah diyor ki selâsu avratin nekum. Bu üç vakit çünkü sizin hani uygunsuz olarak görülebileceğiniz vakitlerdir. Üstünüz başınız açık olabilir. Kendi çocuğunuz da olsa onlar sizi o şekilde görmeyecek. Bakın görebilecek olan Mü'minun suresi 5. ayette kimdi? Yalnızca eş. Buna evin küçük çocuğu da dahil, görmeyecek olanlara. Görmeyecek onlar. Evde bulunan esirlerde.
İşte onlar furuç denen kısım.
Evet, yani
işte.
O furucun yalnızca eşlere gösterilip onun dışında hiç kimseye gösterilemeyeceğinin delili.
Yani avret-i galiza kısmı evet. Tabii.
Peki bu üç vakit dışında ne olur? İzin istemeleri gerekir mi? Hayır. Leysa aleyküm ve le aleyhim cünahum ba'dehune. Bu üç vakit dışında bu küçük çocukların da bunların da evde odalara girip çıkmak için izin istemeleri gerekmez. Çünkü tavvafune aleyküm ba'dukum ala ba'd. Yani birbirlerinizle çok sık bir şekilde hani ilişki içerisindesiniz. Çocuktur bu, her an bir şeye ihtiyacı olur, gelir gider falan. Ama o üç vakitte ufacık çocuk bile olsa annesinin babasının odasına girerken izin alması gerektiğini bilecek. Peki.
İzin kabul olmaz.
Tavvafune aleyküm ba'dukum ala ba'd. Kezelke yübeyyinullahu lekumul ayet. İşte Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilir ve doğru karar verir. Çocuklar. Ve izâ belegal atfâlu minkumul hulum. Kendi çocuklarınız, yani öz evlatlarınız da olur. Evde işte eşinizin başka bir eşten olma çocuğu da olabilir. Üvey evlat da olabilir. Hiç önemli değil. Evde bulunan çocuklar ergenlik çağına erdiklerinde ne olacak? Ergenlik çağına girmeden önce sadece 3 vakitte izin isteyeceklerdi. Ama büyüdüler artık. 15-16 yaşına geldiler. O zaman فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَسْتَأْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Kendilerinden önce bu periyottan geçmiş, ergenlik çağına ermiş kişiler nasıl her zaman izin istiyorlarsa bunlar da artık her zaman izin istemek durumundadırlar.
Yani baba kızın evine, odasına girerken izin ister. Anne kızının evet. Odasına girerken izin isteyecek.
Yani kimse kimsenin yani, odasına evet. izin almadan girmeyecek demektir. Ve bunda vakit evet. sınırlaması yok artık. Her vakitte, yani hiçbir zaman günün 24 saatinde kimse kimsenin odasına izinsiz giremeyecek demektir bu. İçeriden evet buyurun girebilirsiniz, müsaitim denilirse ancak o zaman girebilir. Kim dahil buna? Hocamın ifade ettiği gibi anne, baba, çoluk, çocuk hepsi birbirine karşı bu kurala riayet etmek durumunda.
Peki kim istisna ediliyor buradan? Üç vaktin dışında elin altındaki yani Meleket hakimiyet imanet. Altındaki esirler.
Evet. Onlar sadece
o esirler evin küçük çocukları gibi.
Evet, aynı hükümlü müşterekler bunlar.
Ve şimdi az demin de söyledim. Şimdi bir düşünün. Yani siz kendinizi o esirlerin yerine koyun. Bak mesela işte ezdiği esirlerin satılığa çıkarıldığını ve buna batılılar itiraz ettiği için kendine Müslüman diyenlerin de itiraz ettiğini gördük yani. Ondan sonra 126 tane İslam alimi adıyla anılan kişiler kalktılar. Efendim Birleşmiş Milletler karar almış. Ondan sonra esirlerle ilişki harammış. Ulan ne bu? Bu kimin dini ya? Birleşmiş Milletler'in dini mi? Allah'ın dini mi? Helal olduğuna ittifak edeceksiniz. Birleşmiş Milletler ortadan kaldıracak. Ve buna da ben Müslümanım diyeceksin arkasından. Tuttular IŞİD'in liderine mektup yazdı. Ben IŞİD'in lideri olsam derim ki işte kafirliğe bundan başka bir delile gerek yok derim. Şimdi peki bakın burada az önce ayetleri okuduk. esirlerin cinselliğinden ister kadın ister erkek olsun nikah dışı yararlanma imkansız. Namuslu olma şartı var. Ve bu ha hürle ha esirle nikahsız ilişki zina sayılıyor. Tamam. Çok açık ve net. Hiç en cahili bile bunu şey yapar ama Müminun suresinin 6. ayetini kendi kafalarına göre çevirerek oradan bir fetva çıkarmışlar. Açık ayetleri bırakmışlar. Tamam. Neyse. Şimdi siz kendinizin bir yere esir düştüğünü düşünün. Esir düşmüşsünüz. Mesela diyelim kız kardeşiniz. Şu hanımlardan birisi esir düşmüş. Gittiğiniz yerde bu ayete belirtildiği gibi sizi almışlar. Şeyin kocasından başkası üç vakitte izinsiz giremiyor. Tamam bunu herkes kabul ediyor. Ama onun dışında ya bak o evin büyük kızı kadının erkeğin yanına üç vaktin dışında izinsiz giremiyor ama ben giriyordum. Peki sana bir şey yapıyor. Hayır ne demek öyle şey. Ya beni evin küçük çocuğu gibi kabul ettiler. Bir insana bundan daha büyük bir merhamet düşünülebilir mi? Daha büyük bir değer verme düşünülebilir mi? Ne kadar çok değer vermiş oluyorlar değil mi?
Yani evin büyük çocuğundan daha ayrıcalıklı.
Daha ayrıcalıklı. Evin büyük çocuğundan ayrıcalıklı bir konumda. Evin içerisinde. Ve asla ondan bir cinsel yönden yararlanma diye bir şey hiçbirisinin aklının köşesinden bile geçemez. Ha onun giyim kuşamı, diğer hanımların giyim kuşamı neyse o da aynı. Esirsin. Sonra biliyorsunuz esirler göğüslerini açabilir. Bilmem ne sonradan çıkarmışlar bir sürü şeyler. İyi vallahi. Sanki insan değil esir kadın. Yani şeyler de vardır, mezhepler de vardır. Şimdi siz böyle bir şeyi gittiğiniz yerde anlatsanız, o insanlar nedir? Ulan keşke ben de esir olsaydım der değil mi? Ya ne iyi insanlarmış. Ve bugün bakın, İslam alemi dediğimiz şey bugün en büyük problemlerden bir tanesi nedir? İslam aleminde bulunan insanlar hep batıya göç etmek istiyor. Bedenizde boğuluyorlar değil mi? Niye batıya göç etmek istiyor da bir başka İslam ülkesine göç etmek istemiyor? Çünkü orada kendi İslam ülkesi dediği yere göre kendine daha iyi değer verildiğini düşünüyor. Ama siz şurada bakın en zor durumda olan kişi ve Allah'ın ayeti ve falancanın filancanın sözü değil ayet. Bir Müslüman da buna uymak zorundadır. Onu evin küçük çocuğu gibi kabul ediyorsunuz esir. Hiçbir şeysi yok. Yediğinden yediriyorsun, giydiğinden giydiriyorsun. Zaten şeyde bir de ona da özel ikramda bulunuyorsun. Şeyde Bedir esirlerini almış Müslümanlar. Medine'ye kadar getiriyorlar. Esirler şaşırıyor. Ulan bunlar bize buğday ekmeği ikram ettiler, kendileri hurma yediler. Şimdi bizim Türkiye'de yaşayan için hurma daha değerlidir ama arada sıra değil. Bir günde üç vakit hurma yiyeyim bakalım değerli kalır mı? Onlar için buğday ekmeği bulunmaz bir şey. Çok değerli bir şey. Ya diyorlar Allah Allah ya bunlar ne biçim bir insan diyorlar. Bu şey buğday ekmeğini tutup bize veriyorlar. Kendileri hurma yiyor. Niye veriyorlar? Çünkü ayette vardı neydi?
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ne? İnsan suresi 8. ayet. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ kendilerini çok istemelerine rağmen çok seviyorlar. Ya şundan ben yesem keşke ama bunu yediriyorlar. Kime? Miskin.
Çaresiz kalmış.
Çaresiz kalmış bir adama. Sen ye canım ben yemesem de olur diyor. Yetime. Herkesin itip kalktığı, adam yerine koymadığı yetim. Bir de kime? Ve esira. Esir. Adam orada kral bile olsa burada artık hiçbir şey yok. Bakın esire yediriyor. Yedirdikten sonra ne diyor? Şeyler de öyle demişler Mekke esirlerine. İnnemâ nut'imukum li vecillah. Biz sizi Allah rızası için yediriyoruz bunları. La nuridu minkum cezâen ve la şükûra. Bunun karşılığında bize teşekkür beklemiyoruz. Ha. Sakın bize teşekkür olan etmeyin. Bir karşılık da beklemiyoruz. Şimdi böyle bir insanı siz hiç hayal edebilir misiniz? Ondan dolayı herkes Müslümanlığa koşa koşa geldi. Yoksa hiç mümkün mü o günün şartlarında Mekke'den çıkmış da Ömer radıyallahu anh zamanında efendim Fas'tan ta Çin ortalarına kadar bölgeler Müslüman olmuş. Duyan oluyor. Kim böyle bir şeyi reddeder ki? Ama bugün herkes kaçıyor. Bugün bu bölgelerin insanları batıya kaçıyor. Çünkü batı birazcık fıtratını Fransız ihtilalinden sonra birazcık fıtratını yakaladı. Biraz bizimle asla kıyas kabul etmez de ama Müslümanların bugünkü haliyle kıyasladığınız zaman daha iyi. Şimdi herkes o tarafa kaçıyor. Onları da almak istemiyorlar. Neyse o ayrı bir konu. Ama bu psikoloji çok önemli. Şimdi bak gördünüz mü ayette? Bunu tekrar yakalamamız lazım. Ama bugün Müslümanların Müslümanlığa gerçekten güvenleri yok. Müslümanların derken ben dört dörtlük Müslümanım, ben Allah'tan başka kimseden emir almam diyenleri kastediyorum. Lafla bunu söylemek çok kolay. Ama davranışlarımızda bunu göstermemiz lazım. Bunu davranışlarımıza göstermemiz lazım. Evet, devam et.
Evet, yine konuyla alakalı olarak bu ev içi mahremiyet kurallarında kimsenin odasına izinsiz girmemesi konusunda detay, ayrıntı içeren ayetler var. Yine aynı surede Nur suresinin 27, 28 ve 29. ayetlerinde. Burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki, tabii bu yani bir başkasının evine izinsiz girmek meselesini de ifade ediyor. Şöyle buyurmuş Cenab-ı Hak, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tedhulu buyuten gayre buyutikum. Kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Ne zamana kadar? Hatta testenisu ve tusellimu ala ehliha. Orada yani içinde yaşayanlara kendinizi tanıtıp kendinizin geldiğini haber verip onlara selam vermeden onların evine girmeyin. Zalikum hayrun lekum leallekum tezekkerun. İşte bilseniz, bu bilginizi kullansanız bunun ne kadar iyi olduğunu bilirsiniz buyurur Cenab-ı Hak. Şimdi burada geçen beyt kelimesi, evet ev olarak çevirdik, doğru. Ama genel manada bu beyt içinde gecelenilen yer demektir. Yani insanlar geceleri evlerinde geçirdikleri için evler beyt olarak adlandırılmıştır. Fakat evlerin içerisinde her bir müstakil olan odaya da beyt denilebilir. Bunun haricinde İşte dışarıda, sahrada diyelim ki bir çadırda gece geçirilmek gerekiyorsa o çadırda beyt olarak adlandırılabilir. Veya ne bileyim artık böyle bir şey, konteynerlar belki, konteynerda yapılmış evler de ev kapsamındadır. Dolayısıyla hem bir başkasının evine hem de ev içerisinde bir başkasının odasına geldiğinizi haber vermeden ve selam vermeden içeriye girmeyin buyuruyor Allah. Buradaki istinas, yani duyduğunda sizin olduğunuzu tanıyacak herhangi bir şey yapın diyor. Yani bu ne olabilir? İşte bugün artık daha modern şekilde anlayabiliyoruz. Yani zile basıyorsunuz. Kim o dendiği zaman kendinizi tanıtıyorsunuz. Bakın burada da ilginç bir şey var. Çok sık düştüğümüz hatalardan biri ki hadislerden anlaşıldığına göre daha sahabe döneminde de var. Kapıyı çalar veya zile basarsınız. Kim o? Cevap ben. Benim. Aynısı Resulullah döneminde de yaşanıyor. Sahabinin biri geliyor, kapıyı tıklatıyor. Resulullah diyor ki kim o? Ben diyor. Resulullah da buna hoşlanmadığını bildiren bir ifadeyle kapıyı açıyor. Ben diyor. Ne demek ben? Kimsin sen? Ben diye bir şey mi var? Adın ne? Kimlerdensin? Necisin? Kendini bir tanıt. Bileyim. Ondan sonra alır mıyım, almaz mıyım, o benim bileceğim iş. Ama oradaki istinas, yani kendinizi tanıtıcı herhangi bir şey yapıp ardından da selam vermeden içeriye kalkıp girmeyin. Bakın şimdi bu ev içine taşıdığımız zaman Evde kardeşler varsa ayrı odaları, tabii ki yani olmazsa yapacak bir şey yok ama varsa birbirlerinin odalarına veya anne baba çocuklarının erkek veya kız odasına kendisinin gelip girmek istediği zaman belirtecek. Yani ben geliyorum, girebilir miyim? Selam verip ardından girebilir. Girme denilebilir mi? Kişi gelme diyebilir mi içeriden? E bakalım, arkayı çevirelim. 28. ayette diyor ki Cenab-ı Hak, فَاِلَّمْ تَجِدُوا ف۪يهَا اَحَدًا. Gittiğinizde odaya veya herhangi birinin evine herhangi bir kimseyi bulamazsanız, vurdunuz ses gelmiyor. Veya odaya geldiniz, tıklıyorsunuz, içeriden ses gelmiyor. فَلَا تَدْخُلُوهَا. Oraya kesinlikle girmeyin. Kimse yoksa boş odaya girmeyin. Niye? Sizin değil çünkü. Sizin eviniz değil, sizin odanız değil. Ne zamana kadar? Hatta يُؤْذَنَ لَكُمْ. Size bu konuda bir izin verilinceye kadar. He, sana izin vermiştir. Der ki, ben olmasam da kalkıp girebilirsin. Bu konudaki Nur suresinin, hemen şuradan bakayım, 61. ayetinde bunu anahtarları sizin elinizde olan evler veya odalar şeklinde açıklıyor Cenab-ı Hak. Yani sana girmen için izin verilmiş, anahtarı da teslim edilmişse tabii ki içeride kimse yokken de girebilirsin. Bu izin sende var demektir. Ama böyle bir şey yoksa odaya veya bir başkasının evine girilmez. Peki, ve in kıyle lekum irci'u ferci'u. Size dönün, girmeyin, müsait değiliz denilirse dönün buyuruyor Allah. Huve ezkâ lekum. Sizin için temiz, daha nezih olan davranış budur. Hani alınmayın. Tavır yapmayın kimseye. Müsait değildir adam, mecbur mu seni içeri almaya? İçeride kim bilir ne derdi vardır, ne tasası vardır falan, o anda muhatap olmak istemiyor seninle. Dönün demek yanlış olmadığı gibi dönüp gitmekte de alınacak bir durum yokmuş. Bunu buradan anlıyoruz. İkisi de, yani bunu ev içine taşıdığınız zaman anne veya baba çocuğun odasına girmek istediği zaman hayır gelme dedi mi olay biter. Vay ben senin annenin babanın falan, yok böyle bir şey. Rabbi değilsin sonuçta, sahibi değilsin. Annesi ve babasısın. Müsait olduğunda girersin. Veya o zaten işi bittiğinde çıkar. Ama kimsenin odasına öyle paldır küldür girilmez. Örnek yine sahabe döneminden vereyim. Bir adam geliyor, bu ayetleri duymuş. Resulullah diyor ki, ya Resulallah, annemden de mi izin isteyeceğim? Annesine bakıyormuş aynı evde. Evet diyor, annenden de izin isteyeceksin. Ama diyor, o bakımıyla zaten ben üstleniyorum. Ona ben bakıyorum. Yine mi her defasında izin isteyeceğim? Evet diyor, yine her defasında izin isteyeceğim. Adam üçüncüye, ya annem başka kimsesi yok falan. Artık Resulullah'ın da burasına gelmiş. Ya diyor, içeri girdiğinde anneni, affedersiniz, çıplak görmek hoşuna gider mi kardeşim? Gider mi hoşuna yani bu böyle bir şey? Kim böyle bir şeyle karşılaşmak ister? Anlaşıldı ya Resulallah diyor, bitti olay. Kapıyı tıklatırsın, müsaitse içeri girersin. Yoksa yok. Bir de yine bu izin almakla alakalı olarak deniyor ki, izin almak gözü haramdan korumak için şart kılınmıştır. Çünkü kapıyı tıklattığınızda izin verilmeden içeri girerseniz paldır küldür, içeride görmek istemeyeceğiniz her türlü görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Ve bakın, Resulullah'ın kendi hayatından da örnekler var. Kendisi de bir seferden veya herhangi bir yolculuktan eve döndüğünde kesinlikle eşlerine haber vermeden girmez. Hatta zamanını da iyi ayarlar. Asla, o devir için belki daha iyi anlaşılabilecek olan bir sebep, gece vakti eve girmezmiş.
Bu çok çok mühim bu.
Çok mühim hocam. Eşi var evde. Ve, ama ona hayır, rağmen...
Ve gece şehre girmiyor. Askeri evet. Dışarıda tutuyor. Diyor ki evlerinize gitmeyin. Eşlerinizi hoşlanmadığınız evet. Biçimde yakalayabilirsiniz.
Aynen öyle.
Ya her bir insana şey bundan daha büyük değer verilebilir mi?
Evet.
Ya muhteşem bir şey gerçekten.
Yani eşi de olsa insanın, ya kendi evi, ya herkesin özel hayatı korunmuştur. Hiç diyor hoşunuza gitmeyecek bir görüntüyle karşılaşmak istemiyorsanız izin almayı bileceksiniz. Yine bir şey söyleyeyim. Yani Resulullah o kadar öğretiyor ki gerçekten. Yani her şeyi diyor ki, gittiğinizde bir eve veya bir odaya girdiğinizde bakın, kapıyı çaldınız tamam. Kapı açılacak ama onda bile acayip bir incelik var. Diyor ki kapıyı çaldığın zaman ortasında böyle direk gibi bekleme. ya sağına ya soluna çekil, kapının orada bekler. İçeri açıldığında yine diyor ilk etapta görülmesini istemeyecekleri bir şeyi görebilirsin içeride. Belki içeride o an öteberi yerdedir falan. Kimse evinin öyle kötü görünmesini istemez. O anda bir şeyleri falan toparlarken görürsün. Hoşlanmayacağın bir görüntü olur. Kapı açılsa bile diyor tıkladın kenara çekil. Açıldığı zaman pat diye içeriği tabiri caizse hani röntgenleyecek şekilde orada ortada durma diyor direkt gibi. Ya sağa ya sola çekil. Kapı açıldığında ondan sonra buyurun dendiği zaman tamam. Artık içerisi girmeye tamamen müsait hale gelmiştir ve girersiniz. Hele bir şey daha anlatılıyor. Onu da söyleyip bitireyim. Bir defasında böyle bir kapı aralığından veya işte ne diyelim anahtar deliği gibi varsa o dönem bilmiyorum. Oradan Resulullah evini birinin gözetlediğini görüyor. Fark etmiş yani onu. Biri içeriye falan bakıyor. Resulullah da o anda saçını tarıyor. Elinde de işte tarak o günkü neyden yapılmış? Buradaki hadislere göre demirden yapıldığı falan söyleniyor. Yani o kadar sinirleniyor ki Resulullah diyor ki hani yakalasam diyor böyle istedim ki böyle gözüne sokayım onu oradan diyor delikten. Hani röntgencilik bu kadar büyük acayip bir şey. Evin içini gözlüyorsun yani. Hani istedim ki diyor böyle elimdekini böyle sokayım da gözünü çıkartayım senin. Yani yapmıyor ama böyle geçirmiş içinden. Böyle gözetlemek ayıp yani. Bunlar işte bugün bile bak röntgencilik dediğiniz zaman akan sular duruyor. Ama bunlar işte bütün ayetlerde yani bırak el alemi ev içinde bile Cenab-ı Hak bize bunları öğretiyor. Kendi çocuğunun odasına izin vermeden giremez. Olay bu kadar basit. Son bir ayet daha var. 29. ayet. Leysa aleykum cunahun en tedhulu buyuten gayra meskunetin. Ha, içinde oturulmayan artık oturanı falan kalmamış olan evlere girmenizde bir sakınca yok. Fiha meta'un lekum içerisinde size de ait bir eşyalar varsa. Yani oturanı yok. Artık terk edilmiş veya umuma açık yerler de olabilir. O tip yerlere tabii ki eşyanız da varsa oralara girmenizde hiçbir sakınca yoktur. Vallahu ya'lemu ma tubdune ve ma tektumun. Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuz her şeyi de bilir. İşin şey tarafı işte iki haftadır üstünde durduğumuz bu Nur suresi 30 ve 31 bu ayetlerden sonra geliyor. Örtünme kuralları.
İşi bitiriyor yani.
Evet. Yani önce bu evlere girme, odalara girme, mahremiyet kuralları düzenleniyor. Ardından 30 ve 31'de kadınlar kimlerin yanında hangi bölgelerini açabilirler onlar tek tek anlatılıyor. Bunları da bilmeye ve henüz 5-6 yaşında bile olan çocuklara öğretmeye ihtiyacımız, böyle bir emrimiz var daha doğrusu. Çocuklar bunları bilmek ve ona göre davranmak zorundalar.
Peki teşekkür ederiz. Ben şimdi son olarak sizlere bir vazife yükleyeyim. Bir hem ekranlarından bizi takip edenlere hem de bu salonumuzu dolduran kardeşlerimize. İslam'ın bu güzelliğini görüyorsunuz. Geleneksel yapının da nasıl bozduğunu da görüyorsunuz. Yani dine uyma yerine, dini kendine uydurmaya başladığınız an bir noktada duramazsınız. Çıka çıka gide gide gide gide artık dini bitirirsiniz. Ama kendiniz de dindar saymaya devam edersiniz. Yani insanlar hiç kimse kendisini din dışı kabul etmez. En ateisti bile kendi kafasına göre bir din anlayışına sahiptir. Dindar olmanın bir anlamı yok. Allah'ın dininin dindar olmak lazım. Allah'ın kitabını kendimize uydurmanın bir anlamı yok. Bak işte burada bu derste de, bütün derslerde de çok net olarak görüyoruz ki maalesef Allah'ın dini insanların arzularına uydurulmuş. Ama biz Allah'ın dinine uyarsak kısa sürede bir kendimizi toparlarız. Bugün İslam aleminde herkes birbirinden kaçıyor ve en fazla sömürülen de kadındır maalesef. Halbuki Allah-u Teala en çok dikkat edilmesi gereken olarak söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayetleri okuduğunuz zaman gerçekten kadına pozitif ayrımcılık yapılmıştır ve çok ciddi anlamda yapılmıştır. Ama geleneksel bir yapıya bakarsanız negatif ayrımcılık yapıldığını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi buradan şu ortaya çıkıyor. Gelin dinimize hep beraber sahip çıkalım. Bu yapıyı önce kendimiz yaşayalım. Kendimiz yaşamazsak hiç kimse bizi adam yerine koymaz. Ondan sonra da insanlara bu doğru dini doğru bir biçimde anlatalım. Bugün de bugünün de çok iletişim ve haberleşme araçları gelişmiş vaziyettedir. Dünyanın her yerine her şeyi her an gönderme, dünyanın her yeriyle her an görüşme ve iletişimde bulunma fırsatı var. Böylece doğru İslam dinini anlattığımız zaman her insan onun içinde kendini bulacaktır. Çünkü Allah'ın indirdiği ayetler Kur'an-ı Kerim'de, yarattığı ayetlerde her insan, herkes. Herkes Allah'ın bir ayeti olduğu için ona doğruyu anlattığın zaman ha işte bu deyip rahatlayacaktır. Tıpkı susamış bir insana kaynağından güzel, soğuk bir su vermek gibi. Biz böyle yapalım ve hem Müslümanları bu bataklıktan kurtaralım, hem de insanlığı bulundukları bataklıktan kurtaralım. Kendi açımızdan da dünyamızı ve ahiretimizi kurtaralım. Hepinize hayırlı günler ve hayırlı tatiller dileyelim. Hafta sonu olduğu için teşekkür ederiz.